Spor Dergisi.
Gamze gamze bir gül var şimdi, beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka, benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. İkinci bahar yaşıyorum, gel benim yâre oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayma, gözümden dilimden sakın sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi.
Radyoda maçı anlatmak, rakip yaralının ortaları demek, kaleyi tam karşıdan gören bir nokta demek, dakika ve skor almak demek, İnönü stadyumunu bilenler için söylüyorum demek, top bir o kalede, bir bu kalede sayın seyirciler demek. Köşe gönderinin bir metre kadar gerisi demek. Radyoda maç anlatmak, deniz tarafına bakan kale demek. Televizyonda maç anlatmak, seyircinin de aynı anda aynı biçimde gördüğü şeyi sanki görmüyormuş gibi anlatmak demek. Gözü gözle sınamak, ne zor iş. Nasıl gereksizmiş gibi görünen ama yokluğunu düşünemeyeceğimiz bir şey. Bütün bunlar benim için aynı zamanda Hüseyin Başaran demek. Hüseyin Başaran sesiyle sadece futbolu değil halteri de sevdirmek demek. Naim Süleymanoğlu'nun kaküllerine üflemesi demek. Sonra gözümüzün içine baka baka dünyayı kaldırması demek. Naim demek. Haydi Naim demek. Oldu Naim. Oldu demek. Hüseyin Başaran silkmeye ayrı, koparmaya ayrı heyecanlanmak demek. Dünya Kupası demek. Avrupa Şampiyonası demek. Hüseyin Başaran, sakin ama aynı zamanda çok coşkulu bir ses demek. O sesle büyümek demek. Buraya kadarmış. Dün ona veda ettik. Hüseyin Başaran'a veda etmek, bir döneme, bir dönemin futboluna tamamen veda etmek demek. Bir dönemin sporuna veda etmek demek. En çok da haltere veda. Silkmeye ve koparmaya. O çok acayip yılları. Huzur içinde uyusun. Sesi hep kulağımızda. Elif Çongur, Hürriyet. Hoş geldiniz yayınımıza. Ankara'dayız. Şenel Kıran stüdyolarındayız. Yılın son programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Baykal Alamant'la birlikte yaklaşık 48 saat önce kaybettiğimiz değerli büyüğümüz, abimiz, sizlerin sesi, milyonların sesi, futbolun, halterin sesi, televizyonun sesi, TRT'nin o siyah beyaz günlerinin sesi, sevgili Hüseyin Başaran abimizin anısına bu programı sizlere sunacağız. Bir saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Benle birlikte en çok ama en çok iki büyüğümüz yanımızda. Onun en yakınları, meslektaşları yanımızda. Sevgili Levent abimiz, sevgili Levent Özçelik bizlerle birlikte. Sevgili Cüneyt Kıran, Cüneyt abi bizlerle birlikte. Ve genç kuşağın yeni neslin isimlerinden muhabir arkadaşımız sevgili Murat Kargı ile birlikte bu bir saat boyunca aslında Hüseyin Başaran'a, Hüseyin abimize vedayı değil, Hüseyin abimize, sevgili Hüseyin Başaran'a yeniden ama yeniden hoş geldin demek için buradayız.
Evet, hoş bulduk. İyi akşamlar tüm dinleyicilerimize. Sevgili Elif Çongur, ben ilk defa şu anda senin sesinden duydum bu yazıyı. Gerçekten çok güzel bir yazı kaleme almış. Onun için bir şeyler yazmak isteseydik herhalde. Biz genellikle hep sözcüklerle onu ifade ediyoruz ama bir şeyler karalamak gerekseydi belki de bu kadar iyi tasvir edemezdik. Eline yüreğine sağlık sevgili Elif'in. Bizi yurt dışında, Avrupa'da ve Doğu coğrafyasında dinleyen tüm dinleyicilerimize bir kez daha iyi akşamlar dileyelim. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı, çok sevdiğimiz bir meslektaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Çok taze ve öyle sanıyorum ki aslında acılar ilk saatler, ilk günler itibariyle çok fazla taziyenin sunulması, çok fazla arayanın, soranın olması nedeniyle çok daha sıcak saatlerin yaşanması itibariyle pek fazla anlaşılmıyor. Hani bir parmağın kesilmesi ve o acının ilk dakikalarda hissedilmemesi gibi. Bugün onu düşündüm. Hüseyin'in yokluğunu ilerleyen günlerde herhalde çok daha fazla bileceğiz, çok daha fazla anlayacağız. Bu vesileyle hem ona tabii konuşacağız, hem ona gönülden rahmet dileyelim. Yattığı yer nur içinde olsun, rahat uyusun ki uyuyacağından eminim. Çünkü iyi bir insandı. Bu vesileyle yine şu anda yayın yaptığımız stüdyoda rahmetli Şenel Angı'nın isminin, Kıran'ın, Şenel Kıran'ın isminin verilmiş olduğu bir stüdyo ve Sayın Şenel Hanım'ın da oğlu şu anda yanımızda, Cüneyt Kıran. Evet. Cüneyt de aslında Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda uzun süre annesi gibi hizmet verdi. Ben sözü şimdilik ona bırakayım. Şimdi Şenel Kıran yerine Şenel Angın dedim ya sevgili Cüneyt. Onun nedenini de söyleyeyim. Çünkü sevgili hep ben son birkaç gündür Hüseyin'in dostları bir yandan gözümün önünden böyle bir şerit gibi geçiyor. Onun yine çok sevdiği, benim de çok sevdiğim çok eski bir dostumuz vardı. Onun da ismi Şenol Angın'dı. O nedenle böyle birden bir çağrışım yaptı. Evet,
çünkü şimdi tabii 89-98, 9 yıl ben bu stüdyoda bilfiil çalıştım. Annemin adı verilmiş durumda. 98 senesinde ben spora sizlerin yanına geldikten bir hafta sonra vefat etti göreve gelirken. Allah rahmet eylesin. Ha, çok iyi bir insandı o da. Şenel Hanım derdim hep. İş yerindeki ilişkiyi bir anne oğul boyutuna taşımadık hiçbir zaman. Ama kendimi çok şanslı sayarım. Çünkü herhalde 9 yıl bu kadar da kutsal, güzel bir meslekte annesiyle birlikte çalışmak çok insana nasip olmuyor. Dedikten sonra, onu da bir rahmetle andıktan sonra çok hepimiz çok kötü bir hafta sonu geçirdik. Çok üzücü bir hafta sonu geçirdik ama ben yalnız çok daha üzücü bir hafta sonu geçirdim. Ve hep şunu düşündüm. Görevimiz çok güzel, çok keyifli. Bizi göremeyeceğimiz yerlere taşıyor. Birçok insanın yerinde izlemek istediği organizasyonlara eşlik ettiriyor vesaire. Ama götürdükleri de var. Güven Göktaş mesela oğlunun doğumunu Amerika'da görevdeyken öğrendi. Arda'nın ilk resmi ona faksla gitti. Levent abi sen bilirsin, kimimiz sevdiklerimizin düğününde olamadık. Bayramda biz yoldaydık. Hafta sonunda ailemizde olamadık vesaire vesaire. Ve ben de bu hafta sonu sevgili Hüseyin abimi uğurlamaya gelemedim. Çünkü bir maç için Trabzon'daydım. Uzun uzun onu düşünme imkanım da oldu. Çok lafı uzatmadan hemen devredeceğim çünkü güzel bantlar var ama hep şunu düşündüm. İlk ne zaman gördüm Hüseyin Başaran'ı?
Ekran harici. Hatırlıyor musun?
Çok net hatırlıyorum. Senin için beraber işe girdiğiniz bir meslektaş. Beraber büyüdünüz siz o yollarda. Ama benim için aynı zamanda biraz önceki yazıda anlatıldığı gibi kaleyi karşıdan gören bir nokta, bir ses, ekranda bir görüntü. Onunla büyümek de demek. Spora gelmeden önce TRT'de yaklaşık 4-5 yıl çalışmış olmamıza rağmen hiç denk gelmemiştik. Ve çok enteresan, şimdiki Tarko binası dediğimiz Amerikan Büyükelçiliği'nin karşısındaki binanın orada bir restoranda bir baktım Hüseyin Başaran. Şimdi beni tanır mı tanımaz mı tabii bilmem, ben genç nesil spikerlerdenim. Ve Cüneyt gel dedi bana. Yani Hani ekranda filan da yokum ama bir şekilde tanıdı. İnanılmaz mutlu olmuştum. Gittim Hüseyin abi dedim, nasılsınız dedim. Yani ilk defa onu kanlı canlı görüyorum orada karşımda. Daha önce hep ekranlarda görmüşüm, radyolarda dinlemişim. O kadar sıcaktı ki ve niye Hüseyin abi diyorsun? Hüseyin desene dedi, benden 10 yaş büyüktür. O kadar alçak gönüllü, samimi. İlk karşılaşmam, ilk tanışmam öyle oldu. Zannediyorum 93 senesiydi. Ve onunla mesai arkadaşı olabilme gururunu yaşamak için bir 5 sene daha bekledim ben TRT'de. Bu stüdyolarda çalıştım ve 98'den itibaren de Hüseyin abimle birlikte çalışmanın da, meslektaş olmanın da gururunu yaşadım. Şimdilik bunları söyleyeyim.
Sevgili Murat.
Evet, aslında benim Hüseyin abiyle ilgili paylaşacağım anı yok. Tabii ki birlikte çalışma fırsatını o şansı elde edemedik diyelim. Biz Spor Haberleri Müdürlüğü'nde 2010 itibariyle görevlendirildik. Ve o sene itibariyle de kendisi hem rahatsızlığından dolayı hem de başka nedenlerden dolayı emekli olmuştu. Aslında şuradan başlamak lazım. Spor servisinde çalıştığımız için bizler çok şanslıyız yeni nesil olarak. Çünkü bizler haberden farklı olarak spikerlerle birlikte oturuyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Bu bizler için o kadar bulunmaz bir nimet ki. Öylesine yani en azından kulak dolgunluğu bile olsa kendi aramızdaki sohbetlerde, sizlerin kendi arasındaki sohbetlerde oradaki kelimeleri kullanış biçiminiz, vurgulamanız, tonlamanız, yani yayından bağımsız olarak bunlar bile bizim için çok önemli fırsatlar. O yüzden biz spor servisinde çalışan muhabirler olarak çok şanslıyız. Ama Hüseyin abiye gelecek olursak, ben hep haberi insana benzetirim. İnsan gibidir haber. Ve bizim için görüntü bir vücuttur. Onu görürüz. Ama ses ruhtur. O metin ruhtur. O metini seslendiren ona ruhunu katar. O yüzden Hüseyin abinin kaybıyla halen heyecanlanıyorum onu anlatırken. TRT ya da belki de Türkiye o ruhu kaybetti. Ruhlarından birini kaybetti. O insanı tanımladığımız kesinlikle ruhu kaybetti diyebiliriz. O yüzden her kayıp o ruhun kaybına da bir yol açıyor. Yani o yüzden bizler için, biz çalışanlar için TRT tabii ki bu kubbe altında hepimizin derdi hoş bir seda bırakmak. Hüseyin abi gerçekten o anlamda çok hoş bir seda bırakmış. Çünkü ben Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi önündeki yayınları ben yaptım ekip arkadaşlarımla birlikte. Oraya gelen her misafirim, konuğum, yayın konuğum hep ilk önce adam gibi adamdı Hüseyin Başaran dedi ve ardından çok çalışkandı dedi. Biz beraber çalışmadığımız için onların ağzından aldığım şeylerle onu tanıdım ben. Keşke tanışsaydım. Ben tabii ki Naim Süleymanoğlu'nun kaldırışlarından, işte finallerdeki onun sesinden tanıdık onu. Benim için bir keşke Hüseyin abi aynı zamanda.
Evet, o keşke yaşamın hemen her bölümünde maalesef birileri gittiği zaman, onları uğurladığımız zaman hep karşımıza çıkan bir cümle aslında. Evet. Bizim kendi spikerler, spor spikerleriyle ilgili bir WhatsApp grubumuz var. Tabii Hüseyin'den çok fazla bahsedilince ve rahmetli olduktan sonraki yapılan yayınların ardından sadece TRT'de değil tüm yayıncı kuruluşlardaki yer veriliş biçiminden sonra bir arkadaşımızın hiç bilmiyorduk biz Hüseyin Başaran'ı, yani hani bilmiyorduk derken biliyor ama bu kadar fazla arkasından yayın yapılınca yani değer olarak ne olduğunu bilmiyorduk gibi bir evet, ifadesi maalesef var. Evet, gerçekten öyle. Hüseyin tabii bundan 3-4 yıl öncesinden başlamak üzere bir rahatsızlık içindeydi ve ben de onu düşündüm yine geçen. Gerek onu uğurlamaya gelirken, gerek onunla ilgili konuşulurken, onun camideki son cenaze namazına gelen insanlar ve çokluğu, keşke işte o keşke yaşarken de fazla değil 3-4 ayda bir merhaba deyip ona destek verebilmiş olsaydı o keşkeleri biraz daha azaltabilseydik keşke, ama olmadı çünkü bizde böyle bir şey var, sadece rahatsızlık değil ama emekli olduktan sonra da ya da meslekten koptuktan sonra insanlar bir şekilde bir kenara, biz o sosyalleşmeyi bir türlü fazla gösteremiyoruz, o bütünleşmeyi bir türlü gösteremiyoruz çünkü ayrılan insanlar öyle ya da böyle hastalık ya da işinin artık emeklilik noktasına gelmesi itibariyle ayrılan insanlarda bir nazallık söz konusu. O nazallık kendilerinin o ayrıldıkları topluma yeniden girme konusundaki cesaretlerini bir hayli azaltıyor. O cesareti fazlalaştırabilmek için orada kalan insanların biraz çaba sarf etmesi lazım.
Gayet
tabii. O keşkeleri azaltabilmek kesinlikle adına. Bu bir parantezdir ama bunu hepimiz yaşıyoruz.
Bir derstir aynı zamanda.
Ciddi anlamda çıkarılacak bir derstir.
Bu tabii, biri... Sözünü unutma, hani o keşkeleri deyince bir küçücük keşke ekleyeceğim. Bunun bir sebebi de hep bizle birlikte, yani hayatın böyle devam edeceğini varsaymamız. Bir küçücük belki de kocaman bir keşke geçiyor kafamdan kaç gündür. Vefatından bir iki gün önce sana sordum nasıl Hüseyin abi diye. Daha o gün bir arasam filan diye aklımdan geçti. Keşke onda değil ama. Bundan yaklaşık bir ay kadar önce halter anlatmaya gittim biliyorsun. Yani bir hayli de stresli gittim. Niye? Çünkü Hüseyin Başaran'ın anlattığı bir dalı anlatacaktım orada. Ya Cüneyt gitmeden bir ara bir konuş dedim kendi kendime. Olmadı. Döndüm Hüseyin abi nasıl anlattım diye sormak istedim. Olmadı. İşte benim de kalan keşken bu. Ama hep şunu zannettik işte. Seninle konuştuğum gün dahi. Yani hep birlikte olacağız. Yani evet. Nasıl olsa arayacağım bir gün
tabii.
diye o kadar şeysin tabii, ki. Tabii. Lütfen devam et. Estağfurullah.
Bu sadece bir parantezdi. Ama bu bundan hepimizin çıkartabileceği minik minik paylar var yani. Bu kimisi daha fazla çıkartır. Bunda kötü bir niyet de yok yani. İşin ilginç tarafı o. Böyle bir art niyet de aramıyorum zaten. Sadece çaba eksikliği arıyorum. Yayınımızın başında girerken ikinci bağrı yapımcımız İbrahim İsteği ile çaldı. Bunun bir nedeni vardı tabii. Onu da izleyicilerimize söyleyelim. Hüseyin benim 84'ten itibaren birlikte kuruma girdiğimiz dört arkadaşımız, biz birlikte girdik. Ben, Hüseyin, Ercan Taner ve Barbaros Talı devre arkadaşıydık ve Hüseyin'le benim yaş olarak aramda bir 6 yaş kadar vardı ama yaşam biçimlerimiz, olaylara bakışımız, eğlence biçimlerimiz gibi bir takım şeyleri üst üste topladığımız zaman daha yakındık birbirimize. Tüm arkadaşlarımız çok yakındık. O dönem çok keyifli bir muhabbetimiz vardı ama Hüseyin'le biz biraz daha fazla yakındık. Tabiri caizse birlikte çok takıldık, çok dolaştık. Ve bu ikinci bahar Hüseyin'in çok sevdiği bir parçaydı.
Biraz yani, biraz dinleyelim mi yine?
Dinleyelim ama ben
sevgili
biraz peki dinleyelim. Biz yani işte 84'te girdik, 90'lı yıllar civarında biz dışarıya çıktığımız zaman mesela bizim müzisyen arkadaşımız, TRT'nin de müzisyenlerindendir. Orhan dışarıda bir yerde program yapardı. Hep oraya giderdik. Orada biz bunu defalarca Hüseyin'in isteğiyle çaldırdık. Ondan sonra benim için bir marş haline geldi. Ben herhangi bir yere gittiğim zaman bu parça diyelim ki bir vesileyle çalıyor orada. Ben mutlaka telefonu açar, Hüseyin'e de açar. Hiç daha alo demeden direkt onu dinletirdim. O da zaten benim aradığımı bilirdi. Ve telefonun arkasından böyle bir uzun uzun sohbet ettik. Bu onun parçasıdır. İkinci bahar. Evet.
Spor dergisinde Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndayız. Hüseyin abiye yeniden hoş geldin yayınındayız. Özel yayınındayız onun. Levent abi birçok iz var, anı var. Bu arada benle de ilgili hep bana şunu derdi. Çok severdi onu, çok yürekten hissederdim. Her zaman şunu derdi. Ya sana ben bir türlü ısınamadım ama Levent'e dua et derdi. Sonra bir perşembe veya cuma akşamı hafta sonu yaklaşınca arardı gece. Hiç fark etmezdi. 12-12.30 ya Canikom iyi geceler. İyi geceler Hüseyin abi. Elazığ'a gideceğim. Galatasaray Elazığ'da. Bir iki sayfa bir şeyler, bilgi notları basıp çekmeceme koyarsan sevinirim derdi. Orada da zaten o dünyalar benim oluyordu öyle bir telefonla.
Evet, Canikom deyişi de
çok fazlasıyla kullanırdı bunu.
Tabii tabii.
Peki şimdi biz bu tür yayınlarda hep tabii müzik dinleriz değil evet. mi? Müzik anons edersiniz. Biriler bir şeyler söyler. Tabii spor spikeri olunca o zaman maç yayını akla geliyor.
Özellikle seçtik Levent abi, Hüseyin abiyi dinleyicisiyle buluşturmak.
Şimdi o zaman burada seçmişsiniz Brezilya-İtalya final maçı 94. Bunu zaten birlikte anlatmıştık. Ben bir de ona Hüseyin demezdim, Hasso derdim zaman zaman. Hasso ya da Hüseyin abi.
Evet.
Almanya Çek Cumhuriyeti final maçı var 96.
Birliktesiniz.
Türkiye San Marino bunların en öncesindeki.
Yani, 92.
Yani, evet, Piontek'in teknik direktör olduğu. Ben sağ kenarında görev yapıyorum. Piontek'li milli takım bir türlü gol atamıyor. 80'li dakikaların sonuna gelmişiz değil mi?
Aynen öyle.
Ve kimdi kaleci?
Benedetti. Kaleciye çok sinirli.
Sinirli çünkü Benedetti sürekli olarak herhalde o berabere gittikçe maç gülüyor o arada.
Gülüyor. Bugün Bantların içinde onu hafta sonu televizyonda da göstereceğim. Hüseyin abinin esas sinirlendiği konu ikinci devrenin başında San Marino takımı sahaya çıkıyor. Benedetti gülüyor, kendi kendine gülüyor. Hüseyin abi o dakikada onun üzerine söylüyor. Bakalım maç sonunda gülebilecek mi diye. Yani ikinci yarıda Benedetti'ye bayağı bir takmış.
Onun gol anlatımı var herhalde.
Tabii bu maçın 4-1'lik maçın gol
anlatımı. Dinleyelim o zaman.
İzleyelim, dinleyelim. Evet. 1992-28 Ekim'ine gidelim. Hüseyin abi milli maçların da özel sesiydi. Ve tarihi farka koştuğumuz, önemli bir galibiyet aldığımız başkente Türkiye San Marino maçını anlatmıştı.
Sık fauller. Rıdvan ve Rıza orta ceza alanına. Hakan kafa ve gol işte. Hakan kafa ve gol işte. Gol Hakan. Dakika 37. Mazza. Uzak kale direğine doğru Gobbi, Bonini. Amana, amana. Bacciocci. Bacciocci. Bacciocci. Matteoni, Rıdvan, Cyril Gobbi'nin yanından Rıdvan ve evet oyun devam ediyor. Orhan evet veriyor golü. Olmayacak şey. Rıdvan bir anda kendisini bıraktı ve sonrasında şimdi itirazlar var ama golü veriyor hakem. Oyuncularımız işte Ankara 19 Mayıs stadında adeta bir Fener alayı. Cumhuriyet Bayramı şimdiden kutlanıyor. Hami çok sert vuruyor. Benedetti. Gol. Gol Hakan. Benedetti artık bilemeyecek. Gol Hakan. Gerçekten nefis. Rıdvan havalandırdı. Hami gelişine çok sert gol. Gol işte. Hami ve gol. Dakika 90 diyoruz buna. Hami ve durum 4-1. Ve evet Koç Saim 90 dakikanın bittiğini işaret ediyor. Ben hemen mikrofonu sahadaki...
Evet, sahadaki arkadaşım evet. Dedi Levent Özçelik.
Sen misin? Sana mı pas atıyor?
Piontek'le birlikte Levent abi.
Piontek de orada yarım yamalak Türkçesiyle işte bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ya bu nasıl olur diye. Böyle şey mi oldu San Marino'ya? Gol atamıyoruz, yenemiyoruz. Neredeyse berabere kalacaktık diye. Farkındadır izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Hüseyin'in sesinde o şöyle bir doğallık vardı. Hüseyin anlatırken değil mi Cüneyt? Sanki gülerdi yani. Gülen bir insan havası vardı. Öyle bir evet. Konu için çaba sarf etmese bile anlatış biçiminde güler yüzle anlatan, somurtkan anlatmayan yani sesinde bir gülümseme vardı.
Evet. Bir de sakin. Yani benim sesimde gülümseme yoktur ama sakinliğimi biraz ona benzetiyorum. Yani şimdi mesela yeni nesil spiker arkadaşlarımız özel kanallarda sürekli tabiri caizse gaz veriyorlar. Hüseyin abinin dediğin gibi hem gülümseyen bir ses hem de çok ölçülü. Yani maçın içinde sakin, pozisyonun gerektirdiği anda birden ivmeyi veren, birden coşkuyu veren bir tarzı var. Gerçekten şey yani şimdi ben işte bunları ben seyirci olarak seyretmiştim, izlemiştim.
Yani işte bu maçtan sonra belki de bir yıl sonra falan tanıştınız yani 92 olduğuna göre.
Tabii.
93'te falan tanıştınız.
Tabii yani ben sizleri bak daha önce hiç konuşmadık. 1984'ten
ama
beri.
Ama şimdi o konuşmadığımız şeyler açık etmeyeyim.
Değil mi? Şunu söyleyeyim. Ya TRT'de yeni tipler var falan diye bir sen çok net dikkatimi çekmiştin. Bir de Hüseyin abi. Ercan daha sonra özel kanallara çabucak geçti. Ama özellikle ikiniz yani. Çok dikkat etmiştim. O yüzden zaten biraz önce anlattığım gibi Hüseyin abiyi görünce çok heyecan. Hele beni tanıyınca çok daha mutlu olmuştum. Hüseyin de abi nereden çıktı filan dedi. Onun öyle bir evet. Tarzı vardı işte. Tabii 10 yaş büyük demedim diyemezdim de zaten.
Şimdi mesela sen nasıl tanıştığınızı anımsarken nokta atışı ben de ilk kursa geldiğimiz Ankara Radyosu'ndaki koridoru hatırlıyorum. Ve işte orada koridorda ders aralarında kurs alırken sohbet ediyoruz aramızda. Aramızda böyle bir benim zaten ilk tanıştığım insanlarda aramda böyle ilk dakika itibariyle bir sıkıntı olursa ondan sonra çok enteresan dostluklarım kurulmuştur. Yani çok güzel dostluklarım böyle minik tartışmalarla, minik kavgalarla başlamıştır. Yanlış söylemiyorum değil mi? Şimdi 30 seneden sonra da bunu söylersek yanlış olur. Profiterol değil mi? Değil mi? Profiterol değil mi?
O topa girmeymiş.
Hayır.
Profiterol derim değil mi? Profiterol.
Tamam, profiterol. Bak şimdi bile doğrusunu söyleyemem çünkü şimdi Hüseyin tatlıyı çok severdi. Yani seyahatlerde de hani biz biraz daha tuzlu odalarımıza işte alıp stok yaparken geceleri o mutlaka tatlı şeyler alırdı. Ve dolayısıyla profiterole diye müthiş bir düşkünlüğü vardı. Ben de işte ya 20 yaşındayım, 21 yaşındayım. Yani daha henüz o tatlıyla çok fazla haşır neşir olduğu için biliyor tatlı çeşitlerini. Ama ben profiterolü bilmiyorum. Şimdi böyle bir profiterol, bak gene yanlış söylüyorum.
Evet, anlatırken, olsun çalışırız abi.
Çalışacağız. Anlatırken ben o ne dedim. Hüseyin'e o ne deyince Hüseyin daha işte yeni tanıştığı bir insan herhalde benim onunla biraz dalga geçtiğimi düşündü. Ne demek dedi o ne dedi. Benden de tabii şimdi ben 21 yaşındaysam o gün itibariyle o da 26-27 yaşında. Ya bilmiyorum dedim. Ne demek bilmiyorum dedi. Yani nasıl bilinmez bu? Ya abi vallahi bilmiyorum dedim ya profiterolü ben bilmiyorum falan derken çok uzun bir süreli bir ikna döneminden sonra yaklaşık 5-6 yıl sürdü. Yok o kadar değil tabii. Yani o kurs döneminde birkaç gün ben abi vallahi billahi ben bunu bilmiyorum seninle dalga geçmedim konusunda ikna ettim ve öyle başladık. Ve ilerleyen yıllarda Hüseyin'in tabii mesela benim hayatımda onun bir özelliği vardır. Çok fazla sahiplenirdi. Senin problemini o da sahiplenirdi. Çok fazla üstüne alırdı. Mesela askerliğini yaptığı dönemi ben biliyorum. Daha sonra kendi askerliğini yaptığı yerde bir şekilde benim de askerliğimi yapabilmek için ciddi anlamda çaba sarf etti. Arkadaşlarını devreye soktu. İşte komutanlar araya sokuldu ve biz de onun yaptığı aynı bölükte Etimesut'ta ben de o şekilde askerliğimi yaptım.
Levent abi.
Efendim?
Sevgili Yalçın Çetin, Yalçın abi.
Yalçın'a merhaba diyelim.
Özel yayınımızda. Yalçın abi hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk İbrahim. Herkese hem sevgili dinleyicilerimize hem orada Levent abi var, Cüneyt var, Murat var. Sevgili Cüneyt, Murat hepsine sevgiler. Zor bir akşamda hakikaten acının olduğu bir akşamda Hüseyin abimizi anıyoruz.
Ama şunu söyleyeyim sevgili abi. Yalçın. Gülümseyerek anıyoruz. Tıpkı onun maç anlatımındaki az önce bahsettiğimiz ses rengindeki gülümsemeyi anlattığımız gibi onu da anımsarken gülümseyerek anımsıyoruz.
Tabii neler paylaştın Levent abi, senin çok daha fazla geçmişiniz var. Neler paylaştın ben dinleyemedim açıkçası. Yani sevgili dinleyicilerimize bağışlasınlar, ben sana gündüz söyledim kızımın antrenmanı vardı, voleybol antrenmanı, inanın. Burada yanınızda olmak, beraber bu sohbete dahil olmayı çok isterdim ama kısmet değilmiş. Bu şekilde kısmetmiş daha doğrusu. Hüseyin abinin izniniz olursa bundan 10 yıl kadar önce eşimin annesi kayınvaliden vefat ettiğinde Trabzon'a defnedildi cenazesi. O dönem Hüseyin abi o hafta sonu Trabzon'da bir maçta görevliydi. Olayı duyduktan sonra benden derhal arayıp Yalçın dedi ne zaman hangi saatte nerede cenaze toprağa verilecek bana haber verir misin dedi. Ben de tam saatiyle işte öğle namazını mütakipte o zaman cenaze toprağa verilmişti. Trabzon'un bayağı uzak bir mesafesidir bir köy bir beldeydi burası ve orada bütün yakınları eşimin yakınlarının arasında Hüseyin abi ön safta, o da cenaze namazını kılmıştı, sarılmıştık. Onu hiç unutamam, o anıyı unutamam. Sahiplenirdi, yani her şeyi sahiplenirdi. Bilmiyorum bu konu gündeme geldi mi?
Kesin, az önce bunu konuştuk. Şu anda bir bandımız var, biraz sonra yayına sokacağız onu. Euro 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Arnhem'da yanılmıyorsam İtalya-Türkiye maçında televizyonda beraberdiniz değil mi Yalçın?
Doğru Levent abi, beraberdik.
Evet.
O üç kişi anlatmıştık. Yani daha doğrusu Hüseyin abi vardı, ben vardım, Ömer abi vardı. Üçümüzdük. Yani o da çok tebessümle hatırlanacak bir maçtır. İşte penaltı pozisyonunda el ele tutuştuk Hüseyin abiyle. Yani derler yani bugünün deyimiyle totem yaptık yani. İşte onu hiç unutmuyorum. El ele tutuştuk, sıktık elimizi böyle. Sımsıkı tuttuk. Ya çok özel bir insandır Levent abi. O kadar çok şimdi tazelenince, anılara gidince o kadar daha detaylı anılar aklına geliyor ki insanın. O maçı mı sunacaksınız Levent
evet,
abi?
Evet, o maçı vereceksiniz. Orada Okan'ın golünü Hüseyin mi anlatmıştı?
Sanıyorum. Tabii Hüseyin anlatmıştı. Hüseyin abi anlatmıştı.
Peki, o zaman bir onu dinleyelim. Euro 2000, İtalya, Türkiye, yani bizim grupta kim var? İtalya var.
İsveç
var. Belçika var. Arnhem'de 2-1 mağlup olduğumuz maçtaki Türkiye'nin golü.
Evet.
Şimdi bir kalemize tehlike. Çaprazda Inzaghi. Inzaghi ortaya, son anda Alpay. İkinci pozisyon. Topu ağlarımıza gidiyor. Topu ağlarımızda.
Sergen uzak kaleci.
Karşılaşmanın 61. dakikası, türbünler ayakta. İşte Sergen, ceza alanı Okan.
Hadi reçte.
Olmuyor.
Neredeyse oluyordu.
Dakika 70. İtalya bir kez daha öne geçti.
Evet, ilk maç, ilk kaybedilen puan, ilk golü. Sevgili Hüseyin abi anlatmıştı. Yalçın abiyle birlikte, neredeyse birlikte anlatıyorlardı o penaltıyı. Öyle değil mi Yalçın abi?
Evet, işte dedim ya İbrahim, işte Uğur yaptık.
Evet.
Yani heyecan içindeyiz tabii. Aslında normalde anlatım tekniği anlamında üst üste konuşmamak gerekir ama ya Türkiye'nin maçları bir başka tabii.
Tabii.
Dolayısıyla orada artık biraz daha hangisi doğru, hangisi yanlıştan doğru. Ziyade o heyecanı. Nasıl televizyon başında milyonlarca insanımız o heyecanı yaşıyorsa biz de anlatırken yaşıyoruz. Dolayısıyla biraz üst üste de konuşmalar olmuş olabilir. Ama
tabii ki.
Ya, onu tanıdığım için çok mutluyum. İzninizle onu da söylemek isterim. Yani onunla bir arada olduğum için, mesleğe dün de söyledim cenaze töreninde. Onun mesleki birikimi ve tavsiyeleriyle biz bir yerlere geldik. Levent abiyle beraber, tabii Ercan Taner, Ercan abi biraz daha farklı, o çünkü özel televizyona gitmişti. Ama mesleğimizin ilk yıllarında onlarla beraber olmak, belki inişli çıkışlı bir grafik çizen bir ilişki de olmadı değil. Onlar zaman zaman birbirimizi yanlış anladığımız anlar da oldu ama dostluk, abi kardeş ilişkisi hiçbir zaman bitmedi. Hep destek oldular, yardımcı oldular. Ya düşünsenize, ben gencecik bir adamım, 13-14 yaşında spiker sevdalısıyım. Ve Hüseyin abi dinliyorum, Levent abi dinliyorum. Aradan yıllar geçiyor, askerlik bitiyor, sınava giriyorum ve odaya girdiğimde karşımda işte mesleğimde idol olarak gördüğüm isimler bir anda diyor ki Levent Özçelik, hoş geldiniz çocuklar, gelin bakalım. İşte Hüseyin abi diyor ki gelin bakalım, size bir öğretelim bu mesleği. Yani farklı duyguları da yaşattılar bizlere. Çok saygı duyduğumuz, tanımadan önce sesleriyle maçlara hayat verip...
Evet.
Benim saygınlığımı, hayranlığımı daha doğrusu kazanan insanlarla mesai arkadaşlığı yapmak çok farklı bir duyguydu.
Peki. Sevgili Yalçın, çok teşekkür ederiz. Sağ ol.
Katıldın. Yalçın, çok teşekkürler.
Sağ ol. İyi
Yalçın,
akşamlar.
Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
Teşekkür ediyoruz Yalçın. İyi akşamlar.
Vaktim var mı? Bir şey daha söyleyeyim.
Tabii ki, buyurun Yalçın abi, lütfen.
Böyle bir akşamda bilmiyorum çok doğru mu olur ama Barış Yurduseven çok severdi, Barış Yurduseven'i sevgili Hüseyin Başaran. İbrahim, bilmiyorum zamanınızda var mı ama ya Barış Yurduseven'leri takdir ederdi Hüseyin abi, hatırlayın lütfen. Çok keyifli anları da yaşatmışlardı bizlere özel sohbetlerimizde. Yani birebir neredeyse değil mi Levent abi? Hüseyin
evet, doğru söylüyorsun. Aradık ama Barış. Telefonu hiç kapalıydı sevgili Yalçın. Aradık. Biz de düşündük ama telefonuna ulaşamadık maalesef.
Anladım abi. Hı-hı. Anladım. Ben şimdi yayından sonra ben de uğraşayım. Eğer yayınınız bitimine kadar seni arıyorlar diyeyim. Belki siz ulaşamazsınız. Ben de şans çabamı harcayayım. Belki yayının sonuna doğru denk getiririz. Ne
tamam,
dersiniz?
Peki.
Çok
tamam,
teşekkürler.
Çok teşekkürler.
Yalçın abi, ağzına sağlık.
Hoşçakalın.
Sağ olun.
Çok teşekkürler. Senin de belirttiğin gibi Yalçın abi de pekiştirdi. Yani öyle, bu ben isimlerin yanında olmak değil mi? Bir kelime öğrenmek bizler için de ayrı bir şans.
Onu söylemiştim. Kerem abiyle, Kerem Öncel'le de konuşmuştuk. Yani bu bayrağı teslim almak çok kutsal bizim için. Çünkü biz usta çırak ilişkisiyle büyüyoruz. Spor servisini en azından artık tabii ki servis olma vasfını da yitirdi. Artık bir kanal haline dönüştü TRT Spor. İşler çok çoğaldı. Basketboldan futbola, diğer amatör branşlara kadar birçok yayını TRT çatısı altında, TRT ekranlarında artık izleyenlerle buluşturuyoruz. O yüzden yükümüz daha da arttı. Kullandığımız her kelimeye, sözcüğe, yazdığımız her habere daha da dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru haber yazmamız gerekiyor. Kerem Öncel ondan bahsetti, Kerem abi. Hüseyin abi bize hep doğru haber yazdırmayı öğütledi.
Evet.
Biz de sizlere bunu söylüyoruz. Doğru haber yazın, doğrunun peşinde olun.
Çok dikkat eder.
Ekrana bu şekilde çıkın ya da o mikrofonu alıyorsanız doğru kelimeleri seçerek sunuşunuzu yapın dedi. Biz bu bayrağı bu şekilde alıyoruz. TRT şu anda yeni bir sınav açtı. Ben 5 senelik bu kurumda çalışanlardan biriyim. Yani sizin yanınızda konuşurken bile bunu söylemek tabii ki belki doğru değil ama biz de arkadaşlara aynı şekilde devredeceğiz. Onlar da beraber yetişeceğiz, beraber büyüyeceğiz. Onlardan çok şey öğreneceğiz yeni gelecek arkadaşlardan. Tıpkı sizlerden öğrendiğimiz gibi. O yüzden ben çok heyecanlıyım yeni gelecek arkadaşlar açısından da. Ama büyüklerimiz de bizler için çok değerli. Ve Hüseyin abinin büyüklüğünü gerçekten bu 3 gündür hem anlatılanlardan hem yaptığımız yayınlardan bir kez daha görmüş olduk.
Mesela şöyle bir özelliği vardı Cüneyt, sen çok daha iyi bilirsin. Seyahatlerde çok tedirgin olurdu ertesi gün organizasyondaki görevi öncesinde. Bir gün öncesinde diyelim ki birçok insan dışarıya çıkar, işte dolaşır, biraz daha eğlenelim falan derken Hüseyin odasına kapanır ve o notlarıyla çok fazla haşır neşir olurdu. Hep böyle notlar çıkartılırdı. Onlar çok da ince gibi bir yazısı vardı.
Tabii tabii.
Güzelce kenara yazar.
Yani İbrahim şunu söyledi, hani gecenin bir saati de olsa telefon eder, not ister vesaire. Benden de çok
İhmal
istedi.
Etmezdi.
İhmal etmez. Buradan tabii şu bir an aklımdan geçir. Zannedilmesin ki Hüseyin abi hazır notları alır, ertesi gün maça çıkar. Öyle bir şey
değil.
Kendisi senin dediğin gibi çok özenle çalışır. Artı bulabildiği her kaynaktan.
Evet.
O bizizdir, internettir, gazetedir vesaire. Bunları çapraz doğrulatarak tam bir haberci titizliğiyle çalıştığını ben biliyorum Hüseyin abi.
Şimdi mesela Halil Mutlu'nun geçen akşam Spor Artı programına bağlandığında söylediği bir şey var. Olimpiyat rekortmenimiz ki Naim'le beraber Halil'in çok kaldırışını anlattı. Halteri bir anlamda evet podyumda onlar icra ettiler ama sesiyle sevdiren de Hüseyin oldu. Bizim rakiplerimizi bizden daha iyi bilir ve her kaldırışta kaç kilo eklememiz gerektiği konusunda bize tüyo verirdi dedi. Hakikaten çok evet. Doğru. Zaten Hüseyin'in o dönem anlattığı birçok sporcu da şu anda halter milli takımında antrenör olarak görev yapıyor. Artı onun yaptığı çok daha güzel bir çalışma daha vardı. Ondan da biraz sonra bahsederiz ama istersen bir yine bir maç arası, hani bir müzik arası verelim der gibi. Bir maç arası isterseniz
evet.
Verelim.
Levent abi.
Efendim abi.
Baggio'nun da ve Bierhoff'un da ikiniz için anlamı büyük.
Ya.
Baggio için, Bierhoff için çok önemli insanlarsınız Türkiye'de anlatıcılar olarak. Yani ikisinin de kader adamları, o kader adamları yani ikinize denk geldi.
Evet, 94 biri, yılı doğru söylüyorsun.
94'te Baggio, 96'da Bierhoff. Yani evet. Ne olduğunu ne Baggio anlayabildi ne Bierhoff anlayabildi anlatımlarınızla. O güzel anlatımlarınızla.
94'te yine biz birlikteydik final maçında. Brezilya-İtalya maçı. Los Angeles'ta Rose Bowl starında
evet.
Brezilya-İtalya karşılaşması ve 0-0 beraber anlattık. Çok sıcak bir yaz günü, öğle saatleri ve bir panayır yeri gibi bir ortam. Zaten Los Angeles'ta bir son 10-15 gün hemen hemen birlikte kaldık. Çok da güzel dolaştık, çok da güzel eğlendik. İşte TRT'nin verdiği imkanlardan birisi de bu yani. Gidiyorsunuz, görev yapıyorsunuz ama işte Universal Stüdyoları'na birlikte gittik. Orada Racing Water diye bir su merkezi var birlikte. Ben de gittiğim yeri böyle dolaşmayı çok fazla severim. Bir de araba kiraladık. İşte 40-50 kilometre uzağa birlikte gittik. Su oyunları merkezinde çocuklar gibi eğlendik vesaire. Derken final gününe zaman geldi ve 0-0 bitti karşılaşma.
Normal
120
dakikası
ve penaltı vuruşlarına geldi.
Penaltı vuruşlarına geldi. 17 Temmuz 1994'lü Roberto Baggio Hüseyin abi için çok çok önemli bir isim. Haziran 1990'da Roberto Baggio Fiorentina'yı ağlatıp Juventus'a giden Roberto Baggio'nun ilk Dünya Kupası golünü İtalya-Çekoslovakya maçında Hüseyin Başaran Hüseyin abi anlatmıştı. Ama Roberto Baggio'nun boynunun bükük kalmasını tüm kariyerinin en kötü anı da sevgili Hüseyin abiye denk gelmişti.
Dünya Kupası finallerinde penaltı vuruşları Dünya Kupası sahibini belli edecek Baresi ve top dışarıda. Baresi, kaptan Baresi. Çok önemli bir penaltı vuruşu ama kaptan Baresi işte topu dışarıya gönderiyor. Marcio Santos ne yapacak? 0-0 mı 1-0 mı olacak? Marcio Santos geliyor. Santos vuruşla yukarı. Yine 0-0, yine gol yok. Marcio Santos'un vuruşu ve Bayuka'nın kurtarışı. İtalya, Albertini penaltı vuruşunu kullanacak. Bego. Albertini ile İtalya Brezilya karşısında 1-0 öne geçti. Acaba durum 1-1 mi olacak yoksa İtalyanların 1-0'lık üstünlüğü mü? Romario, Bayuka dikkatli. Romario, Romario geldi. Vuruş ve gol. 1-1. 2-2+. Baresi kullanamadı. Marcio Santos da Bayuka başarılıydı. Albertini topu ağlara gönderdi. Romario cevap verdi. İkişer penaltı vuruşu. Birer bir birlik eşitlik. Bu üçüncü penaltı vuruşu İtalya için. Evani. Evani ve gol. Albertini'den sonra Evani. Bir kez daha izliyorsunuz. Ve işte Evani'nin golü.
Branco topun üzerine doğru geliyor. Bayuka dikkatli. Branco. Branco ve gol. 2-2.
Massaro vuruşunu yapıyor. Massaro ve kaleci Taffarel. Kaleci Taffarel. Massaro'nun penaltı vuruşu Taffarel. Bayuka'dan sonra o da kurtarışını yapıyor. Bu arada İtalya'nın bir de topu dışarıya gitti. Baresi. Şimdi 2-2'lik üstünlük var.
Kaptan Dunga. Kaptan ülkesini 5. penaltılar öncesinde avantajı yakaladığı şu saniyelerde bu avantajı devam ettirebilecek mi? Durum 2-2. Dunga geliyor. Dunga vuruş ve gol. 3-2. Bakalım son penaltı vuruşlarında bir şeyler değişecek mi? Eğer bu penaltı vuruşunu gole çeviremezse Kupa Brezilya'nın Roberto Baggio.
Ve top evet. Dışarıda. Top dışarıda. Kupa Brezilya'nın.
Evet, Baggio'nun o resimlerdeki görüntüsü, ekrandaki görüntüsü, boynunun büyük kaldığı an.
Evet, o anda Hüseyin beni biraz büyük bir gaftan da aslında döndürmüştü. Benim hesaplamalarıma göre Baggio'nun penaltıyı kaçırması sonrasında daha hala penaltı vuruşları devam edecek gibi yanılgının içindeydim. O böyle beni elleriyle kollarıyla hayır penaltıyı kaçırdığı anda kupa gidiyor dedi ve nitekim de kendisi anlattı. Bir anlattığımız yine bir bu, uzun mu bu şey bandı? Almanya
Çek Cumhuriyeti. O da kısa bir band. Kısa,
onu izleyelim istersen dinleyelim. İzleyelim, o da dinleyelim. 96 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın final maçı. Orada da uzatma devrelerinde yine
ne Hüseyin'in olduğunu, sesi var. Süzdüğünüz bir pozisyon var öyle değil mi?
Öyle mi? Evet,
birlikte peki, anlatıyorsunuz. Peki, altın gol anı Wembley'deyiz.
Oluşturdular ama 9-15'ten çok yakın. Orta kafa vuruşu ve top ağlarda. Kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Bir birlik eşitliği yakalıyor Almanlar. Öne giren bir hop'un attığı golle. Dakika 72 gol bir hop. Ve işte Bertil Fox rahatlıyor. Dönebilecek mi? Bir hopta top bekliyor. Bir hop. Bir hop. Bir hop. Döndü vurdu gol. Klinsmann
kupayla birlikte madalyasını alacak. Tabii bu sevinci en çok yaşayanlardan birisi Helmut Kohl olacak. Ve kupa Almanların.
Almanların son Avrupa Şampiyonluğu'nda seste sevgili Hüseyin Başaran, sevgili Levent Özçelik vardı. Altın gol anı değil mi?
Altın gol anı.
Biraz durdunuz.
Evet, durduk.
Tarihin ilk altın golü.
Şimdi hep onu da düşündüm geçenlerde. Bu tür maçlarda işte biz çift speaker anlattığımız zaman Hüseyin aslında böyle hani bazı insanlarda şeytan tüyü vardır ya. Hüseyin bu anlamda şeytan tüyü olan bir insandı. İnsanlarla ilişkileri de bu noktada çok kolay olurdu. Böyle hiç ummadığım bir anda bir insanla sohbete başlayabilirdi. Öyle değil mi Cüneyt? Yani böyle zorluğu yoktu. Mesela bu final maçlarında hep şans Hüseyin'den yana olmuş. Dikkat ederseniz goller hep ona denk gelmiş. Biz hep çünkü bakardık. Acaba golü kim anlatacak? Bir şekilde futbolun meyvesi. Enteresan işte yani. Burada şans ona güldü ama yaşamda maalesef onu bizden çok çabuk aldı.
Çok, çok. Son 6-7 dakikanın içindeyiz. Özel yayınımız devam ediyor. Cüneyt abi.
Yani şimdi ben şunu fark etmeye başladım. Tabii daha ne çok yol almam lazım. Yani şu anlatılan maçlara, şu kariyere bakar mısın Hüseyin abi?
Bir de şeyden bahsetmedik daha doğruduruz Cüneyt. Yani
halter kısmından yani. Bahsetmedik yani.
Esas tabii. Türkiye Hüseyin'i yani, biraz da onunla daha fazla tanıdı.
Yani bir duayen lafı bir insanın başının ünvan olarak boşa gelmiyor. Kolay gelmiyor. Valla çok şey hani... Sevgili biraz da böyle keyifle bu program gitmeye başladı. Yani evet ya ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
Ya şimdi şöyle dün İbrahim WhatsApp'tan böyle bir şey yapmayı planladığını ve senin geleceğini söylediği zaman ben de geleyim dedikten sonra orada bir mesaj attım hatırlarsanız. Hüseyin rahmetli olmadan önce işte çocuklarına bir kere onu bir ayrıca belirtmek lazım. Çocuklarına karşı aşırı her baba çok üstüne düşer ama Hüseyin için çocukları, kızları çok önemliydi. Begüm ve Bike. Neredeyse hayatını onlar için adadı diyebiliriz. Onların eğitim hayatları için. Begüm evlendi, çocuğu oldu. Bike şu anda bir üniversiteyi, güzel sanatları bitirmek üzere. Ve dede olmayı bekliyordu. Hatta hastaneye zaman zaman yattığı dönemlerde şimdilik yatmıyorum çünkü torunu görmek istiyorum dedi. Torunu gördü bundan bir ay kadar önce. Bir ikinci isteği daha vardı. O da tekrar bir maç anlatmak istiyorum. Mikrofona özledim dedi. Ve İbrahim'in bu girişiminden sonra aklıma o geldi. Yani İbrahim burada çok güzel bir iş yaptı. Bir şekilde Hüseyin'in o istediği mikrofonunu kendisine verdi. Yani şimdi bazı şeyleri de kardeşim yaşarken yapamıyorsun ki değil mi? Yani o da bir garip. Şimdi yaşarken durup dururken mesela bir işte Levent Özçelik programı yapılır mı ya? Levent Özçelik'in anlattığı maçlar. Yani Hüseyin Başar'ın anlattığı maçlar. Evet bir vesileyle yeri gelir konuşursun oluyor bir maçtan da. Bahsedersin evet. Ki oluyor. Ama özel bir bölüm bu noktada ancak işte bir o da ayrı bir konseptle işte bir ustalara saygı kuşağı altında böyle bir kuşak açabilirsin belki ama eğer olmazsa da işte böyle oluyor. Yani o çok istediği mikrofona sağ olsun İbo'nun hazırladığı ve yapımcısıyla beraber bu bölümde denk gelmiş oldu. Sağ olun.
Estağfurullah. Hafta sonunda da Gündem Spor'da cumartesi günü Türkiye saatiyle 12.30'dan itibaren bugün geniş bir arşiv çalışması yaptım.
Sen kim bilir neler çıkartırsın.
Evet 1984'te bir güreş turnuvasında Hüseyin abinin anonslarıyla başlayan tarihi maçlara, tarihi döneme işlere İlklere imza attı o anlatımları hafta sonu spor severler Hüseyin abiyi her zaman özleyecek insanlar izleyebilir. Cüneyt abi son 3-4 dakikanın içindeyiz. Ben diyorum ki Fransa Brezilya'yı okuyalım geriden o Hüseyin abimizin Zidane deyişini Fransa 98'in yani böyle bir şey olamaz o mükemmel anlatımı mükemmel finali dinleyelim ardından. İkinci Bahar'la birlikte şöyle mix yaparak son duygu ve düşüncelerimizle programı tamamlayalım Cüneyt abi.
Fonda mı duyacağız Fransa-Brezilya maçını?
Evet. Evet.
Peki o zaman ben de şöyle söyleyeyim. Benim görüşüm artık buna ehliyetim olduğunu düşünüyorum bunca yıllık spikerliğin ardından. Hüseyin abinin zirveye çıktığı maçtır. Fransa-Brezilya kesinlikle maçı 1998. Benim de spor servisine yeni geldiğim, daha birkaç aylık olduğum, gerisinde 10 yıllık spikerliğim olmakla birlikte hayranlıkla dinlemiştim. Yani evet, muhteşem bir anlatım, muhteşem bir performans. Hüseyin abinin gerçekten zirvesi, onu söylemek istiyorum bu anlatımla ilgili ben.
Evet, geliyor mu maç yavaş yavaş? Duyuyor muyuz şu anda? Evet.
Tamam. Veriyoruz.
Gol Zidane, dakika 27. Fransa 1-0 üstün durumda. Jorkaev kullanıyor köşe vuruşunu. Kafa vuruşu ve gol. Zidane. Zidane ve 2. Vieira ceza alanına sokulan Petit var. Petit gol.
Emmanuel Petit'i kapatıyor. Evet. 3-0'la. Evet.
İkinci Bahar'ı da o çok sevdiği parçayla son anlarımız, yılın son programı. Murat, kaybettiklerimiz, evet, kaybettiklerimiz var. Bir yılı sen de spor servisinde tamamlıyorsun. Evet, yine acılarımız
var. Köksal abiyi kaybettik. Evet. Yakın bir vakitte onu da buradan analım.
Onun aynı için zamanda... de zaten aslında keşke bir akşam bir program yapsak da biraz da Köksal'ı anlatsak.
Tabii kesinlikle ki. Tamam. Kesinlikle.
Çalışma arkadaşlarımızdan da yakınlarını kaybedenler oldu. Ses haber seslendirmesi, evet, yapan ve maç anlatan arkadaşımız Cihan Beşevli babasını kaybetti elin bir kaza sonucu. Fatih Sayar yine yeni kuşak muhabirlerden, TRT, evet, spor muhabirlerinden Fatih Sayar da annesini kaybetti. Buradan onlara
Allah
da
rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin diyoruz. Sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet, amin, olsun.
Murat, çok teşekkürler. Katkıda bulundun. Birlikte olduk.
Ne demek, her zaman.
Ben burada tabii ki son 1-2 dakika içinde sevgili Cüneyt,
o zaman hemen Kur'an, şunu
sevgili Levent Özçel'i bırakıp onların bu programı kapatmasını istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum.
Ben şunu söyleyeyim. Mini bir felsefe yapayım. Sonra Levent abiye devredeyim sözü. Annem babam genç yaşta çok ölümler yaşadım. Yakın arkadaşlarım, kendi yaşıtlarım vesaire. Acı çekmenin sonu yok. Hayat akıyor geçiyor ve şunu felsefe edindim. Hayatın bir bölümünde beraber yürüdüğümüz çok değerli insanlar bize katkıda bulunuyorlar ve bizden bu kadar deyip gidiyorlar. Bir gün biz de o yola sapacağız. Onlarla bu yolu paylaştığım için çok mutluyum, çok gururluyum. En başta gelenlerinden birisi için bu programı düzenledik. O da Hüseyin Başaral'dır zaten.
Çok teşekkürler.
Evet.
Evet abi,
çok sizden kötü bir yılı geride bırakıyoruz. Kimilerine göre bu 2016 ya da 2017'nin bir fragmanıydı diyorlar. Ama umarım böyle bir fragman değildir 2015 yılı. Ben yılın başında teyzemi kaybettim. Arkasından Haziran, Temmuz bir teyzemi. Arkasından 2 hafta sonra annemi kaybettim. Arkasından sevgili Köksal'ı kaybettik. Ve yılın son sürprizi bize Hüseyin'den geldi. Onu kaybettik. Onları çok büyük bir özlemle anacağız. Zaman geçtikçe özlem daha da artıyor. Acının yerini özlem almaya başlıyor. Sevgili Ercan Taner'in söylediği bir laf var geçen akşam. Hüseyin'in anlatımları, sesi, evet belki bedeni olmayacak ama o ses hep kasetlerde, bantlarda, şimdinin serverında hep olacak. Hep istediğiniz zaman çıkartacaksınız ve o sese dokunacaksınız ve o da sesiyle bize dokunacak. Seni çok özleyeceğiz sevgili Hüseyin.
Nur
içinde rahat yatsın. İçinde, rahat yat.
Abi.
İkinci bahar yaşıyorum ben. Gel benim yâre ol ver şimdi. Seni gül gibi öpe koklayar. Gözümden, dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi.